Discourse Day 9. 9. gün sona erdi. Bu 10 günlük Dhamma seminerinin sonuna gittikçe daha da yaklaşıyorsunuz. 9 gün boyunca bu teknik üzerinde ciddi bir şekilde çalışarak bu teknikten günlük hayatınızda nasıl yararlanacağınızı anlayın. Eğer bunu yapmazsanız, o zaman böyle bir kursa katılmanızın hiçbir anlamı olmaz. Bu bir ayine, bir ritüele dönüşür. Bir vipassana ayini, vipassana ritüeline. Bunun hiç yardımı olmaz. Vipassana bu amaç için değil. Vipassana bir yaşama sanatıdır. Kişinin hem kendisi hem de başkaları için iyi olan uygun bir hayat, ahlaklı bir hayat, huzurlu, uyumlu bir hayat nasıl yaşanır? Vipassana size gerçekten uygun bir hayatın nasıl yaşanacağını öğretiyor mu diye kendinizi sürekli inceleyin. Bu ancak eve dönüp sabah akşam günlük çalışmalarınızı yaparsanız olur. Ve her gün sabah akşam otursanız bile, bunu sadece bir saat oturup tesbih çekmek gibi mekanik bir işlem gibi yaparsanız, o zaman işe yaramaz. Yine günlük hayatınızda tekniğin size nasıl yardımcı olmaya başladığını görmelisiniz. Daha önce karşılaştığınız benzer durumlarla, bu durumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Hayattaki iniş çıkışlara nasıl göğüs geriyorsunuz? Izdırap başlayabilir ama bu ızdıraptan ne kadar çabuk kurtulabiliyorsunuz? Bu şekilde kendinizi incelemeye devam edin. Eğer hayatınızda hiçbir değişikliğin olmadığını, iyiye doğru hiçbir değişikliğin olmadığını görüyorsanız, o zaman yanlış bir şey var demektir. Ya teknik iyi değildir ya da siz doğru bir şekilde çalışmıyorsunuzdur. Ama teknik iyi. Çünkü bugün dünyada binlerce kişiye yardım ediyor ve geçmişte de birçoklarına yardım etti. Teknikle ilgili herhangi bir şüphe olamaz. O zaman bu demektir ki siz doğru bir şekilde çalışmıyorsunuz. Eğer öyleyse rehberinizle, öğretmeninizle, asistan öğretmeninizle iletişim kurun ve ne yanlış yaptığınızı bulun. Eğer gerçekten yapmanız gerektiği gibi vipassana yapıyorsanız, o zaman hayatınızda daha iyiye doğru bir değişim başlamak zorunda. Bir takım mucizeler beklemeyin ama mutlaka bir değişim başlamalı. Hayatınızda daha önceleri gerçekleşen herhangi bir şey olabilir. İstenmeyen bir şey olmuştur ya da istenen bir şey gerçekleşmemiştir. Biri yanlış davranmıştır ve siz de tepki göstermişsinizdir. Aynı şekilde, aynı yoğunlukta, aynı sürede tepki vermeye devam mı ediyorsunuz? Yoksa bir takım değişiklikler oluyor mu? Tepki verdiğinizde kendinizi ne kadar çabuk toparlıyorsunuz? Duyumlarınızı ne kadar çabuk gözlemlemeye başlıyor, olumsuz duygulardan kurtuluyor ve ilk başta olumsuz duygular ürettiğiniz bu kişiye karşı sevgi ve şefkat üretmeye başlıyorsunuz. Kendinizi bu şekilde incelemeyi sürdürün. Şimdi daha önce karşılaştığınıza benzer bir durumla belki 10 kere karşılaşıyorsunuz. Bunlardan 9 tanesine eskiden olduğu gibi tepki vermeniz çok mümkün. Hiçbir değişim yok. En azından 10 tanesinden birinde eğer bir kez tepki vermemişseniz, nefesinizi, duyumlarınızı gözlemlemeye başlamışsanız bu büyük bir başarıdır. 10'da 1. Bu 10'da 2 olacak, 10'da 3 olacak. Bu şekilde kendinizi gerçekten de bu yolda ilerlerken bulacaksınız. Eskiden ortaya çıkan bir durumla karşılaştınız diyelim ve tepki verdiniz. Olumsuz duygular ürettiniz, kızgınlık ürettiniz. Önceleri bu öfkenin içinde diyelim 8 saat boyunca durmadan debelenirdiniz. 8 saat boyunca sürekli kızgınlık, öfkeyle kaynayıp durdunuz. Şimdi bu kaynamanın 6 saatte durduğunu fark edeceksiniz. 6 saatte gülümsemeye başlarsınız. Daha sonra 4 saatte gülümsemeye başladığınızı fark edersiniz. 2 saatte, 1 saatte, yarım saatte, 15 dakikada, 5 dakikada. Izdırabınızın bu kalma süresi eğer azalmıyorsa, o zaman eskisi kadar ızdırap içindesiniz demektir. Eğer önceden 8 saat boyunca mutsuzsanız, şimdi sadece 6 saat mutsuzsunuz. 2 saat kazandınız. Daha az mutsuzsunuz, mutlusunuz. 4 saat, yalnızca 4 saat boyunca sürüyorsa, yalnızca 4 saat için mutsuzsunuz. Bu şekilde süre gittikçe daha da azalmalı, azalmalı, azalmalı. nefesinizi ya da duyumlarınızı gözlemlemeye başlamamanıza rağmen yine de bu sürenin gittikçe daha da azalacağını, azalacağını, daha az yoğun olacağını, daha az yoğun olacağını göreceksiniz. Sihir yok, mucize yok. Doğaüstü bir güç gelip size yardım etmiyor. Doğanın kanunu böyle. Burada 10 gün boyunca duyum oyunu oynadıysanız, o zaman çalışmanız iyi bir sonuç vermez. Öğrencilere sürekli hatırlatıp duruyorum. Ne yazık ki kimileri var, kurs üstüne kurs yapıp duruyorlar. 10 kurs, 20 kurs, hatta kimileri 100 kurs yapıyor. Ama yine de hiçbir değişim olmuyor. Hiçbir değişim yok. Çünkü duyum oyunu oynuyorlar. Hoş bir duyum olduğunda çok seviniyor. Harika, meditasyonum harika. Kaba, katı, hoş olmayan duyumlar geldiğinde kendisini çok üzgün hissediyor. Oo, meditasyonum çok kötü. Bu vipassana değil. Bu tamamen vipassananın tersi. Duyumun türü hoş ya da değil hiç fark etmez. Duyum, duyumun doğası nedir? Bak, bu anicca. Ortaya çıkıyor, kaybolup gidiyor. Bir duyumun ortaya çıktığı her an anicca anlayışınız olmalı. Bak, ortaya çıkıyor, geçip gidiyor. Ortaya çıkıyor, geçip gidiyor. Ve bu anicca anlayışıyla bilgeliğiniz artar, dengeliliğiniz artar. İşte bu şekilde vipassanadan yararlanırsınız. Aksi halde hiçbir yararı olmaz. Kişi duyum oyunu oynamayı sürdürürse, hoş duyumlarda sevinip hoş olmayan duyumlarda üzülürse ve bu arka arkaya kurslar boyunca devam ederse, bu sabah akşam oturuşlarında devam ederse ne yarar bekleyebilirsiniz ki? Hiçbir yararı olmaz. İstenmeyen şeyler olduğunda tepki vermiş olsanız bile, niye bunun süresi şimdi daha az oluyor? Nefesinizi ya da duyumlarınızı gözlemlemeye başlamadınız. Bu sabah akşam oturuşlarınız sayesinde. Kasıtlı olarak nefesinizi ve duyumlarınızı gözlemlemeye çalışmasanız da zihninizin bir kısmı gözlemlemeye başlar. Öfke içinde kaynıyorsunuz. Bir saat içinde nefesinizi, duyumlarınızı gözlemlediğiniz bir iki an olur. Sonraki bir saat içinde de yine birkaç an, birkaç an. Bu birkaç an harikulade andır. Bu hızla giden bir arabanın bir şeye çarpmak üzere olması gibi bir şey. Bir an için fren yaparsanız hız biraz azalır. Araba yine hızlanır ve yine fren yaparsınız. Diyelim 8 saat boyunca hızlanmaya devam edecekti. Şimdi 6 saat içinde durur. Sonra 4 saatte, sonra 2 saatte, sonra 1 saatte. Öfkeniz o kadar güçlüydü ki sizi 8 saat boyunca kaynatıp durabildi. Şimdi bilmeden geçici bir durdurma uyguluyor. Fren yapıyorsunuz. Bu çalışmanız sayesinde, günlük çalışmanız sayesinde olur. Duyum oyunu oynamıyorsanız eğer. Duyum oyunu oynuyorsanız ne olur? Dış dünyada hoşlanmadığınız bir şey oldu. Bu yüzden hoş olmayan bir duyum hissediyorsunuz ve bu yüzden de sinirleneceksiniz. Duyumu hissettiğinizde ve yine ona tepki verdiğinizde, yine tepki verdiğinizde o zaman mutsuzluğunuzdan kurtulmuş olmuyorsunuz. Vipassana yapmadan önce yaptığınız şey buydu. Hoş olmayan bir duyum gelirdi ve siz ona karşı olumsuzluk geliştirirdiniz. Dengeliliğiniz yoktu. Sonra yine hoş olmayan bir duyum gelir. Ama doğru bir şekilde çalışırsanız, hoş olmayan bir duyum geldiğinde gülümser, "Oo, bu geçici. Bakayım ne kadar sürecek. Geçici." Kaybolup gitmek için ortaya çıkar. Yok olup gitmek için ortaya çıkar. Bu gözlemin size yardım etmeye başladığını fark edeceksiniz. Bu şekilde günlük yaşamınızda vipassanayı doğru şekilde kullanıp kullanmadığınızı incelemeye devam edin. Sanmayın ki 10 günlük bir kursta mükemmel olacaksınız ve bir daha hiçbir olumsuzluk olmayacak, hiç öfkelenmeyeceksiniz. Yo, hayır. Gittikçe daha az, daha az, daha az olacak. Ve bu kadarı yeterli. Yavaşça ve sabırla Dhamma yolunda, özgürleşme yolunda, bütün mutsuzluklardan özgürleşme yolunda ilerlediğinizi fark edeceksiniz. Ne zaman bir ızdırap gelse, herkes ondan kurtulmak ister. Kimse ızdırap içinde sürüklenmek istemez. Izdırap içinde dönüp durmamız, uzun zaman acı içinde kalmamız cehalettendir. Azizler ve geçmişin bilgeleri, hatta sıradan insanlar bile ızdıraptan kurtulmanın yollarını aramışlardır. Hayatta çok rahatsız edici bir şey gerçekleştiğinde çok mutsuz olduğumuzu fark ettiler. Bu olay zihinde sürekli aklınıza gelir, bizi gittikçe daha da mutsuz yapar. Bu şekilde bir çıkış yolu olarak düşündükleri şey, kişinin dikkatini başka şeye yöneltmekti. Duysal zevklerin peşinden koşmaya başlayabilirsiniz. Mesela biri çok mutsuz ve bu mutsuzluğundan kurtulması gerek. Dikkatini başka bir şeye yöneltir. Sinemaya gider, tiyatroya gider, dans etmeye, bara gider. Evet, mutsuzluğumdan kurtuluyorum diye hisseder. Ama mutsuzluktan kurtulmamıştır. Çünkü bütün o duysal zevkler kişinin zihninde bağlılık geliştirir. Bağlılıkla mutsuzluk beraber gider. Kişi daha da fazla mutsuz oluyor. Bunlar madalyonun iki yüzü. Bir duysal zevke ya da herhangi bir şeye bağlılık geliştirdiğinizde, bundan mahrum kaldığınız zaman çok ajite olursunuz, çok mutsuz olursunuz. Bundan kurtulmuş olmuyorsunuz. Bu çözüm değil. Sonra bazı azizler şunu öğütlemişlerdir. Dikkatinizi başka yöne verin. Bir duyusal hazza değil, başka bir şeye. Diyelim istenmeyen bir şey gerçekleşti ve siz kızgınlık üretmeye başladınız. Kalkın ve biraz yürüyün. Eğer işe yaramazsa o zaman gidip bir bardak su için. Dikkatinizi başka bir yöne veriyorsunuz. Eğer bu işe yaramazsa saymaya başlayın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dikkatinizi başka bir yöne veriyorsunuz. Eğer bütün bunlar da işe yaramadıysa, o zamanlarda olduğu gibi şimdi de işe yarayan bir çözüm getirirler. Eğer inancınız bir tanrıya, tanrıçaya, bir azize, özgürleşmiş, aydınlanmış bir kişiye güçlü bir inancınız varsa, büyük bir güven ve inançla bağlandığınız kim varsa, o zaman sadece zihninizde onun ismini tekrarlamaya başlayın. Tekrarlamaya devam edin. İnancınızdan dolayı ismi tekrar tekrar söylemek sizin için çok kolay olacaktır. Ve siz ismi zihninizde sürekli tekrarladıkça dikkatinizi başka bir şeye yönlendirmiş oluyorsunuz. Öfkeniz yatışır, öfkenizden kurtulmuş hissedersiniz. Bir başka çözüm daha sundular. Bir tanrının ya da tanrıçanın, bir azizin ya da aydınlanmış bir kişinin şeklini ya da biçimini hayal edin. Bu hayali imgeyi ya da şekli sürekli hatırınızda tutun. Fark edeceksiniz ki zihninizin dikkati başka bir yöne gitmiş. Kızgınlığınızdan, mutsuzluğunuzdan ya da herhangi bir olumsuzluk duygusundan, zihninizde beliren bir kirlilikten kurtulduğunuzu hissedeceksiniz. Bundan kurtuluyorsunuz. Öyle görünüyor. Bu isimleri tekrarlayarak olumsuz duygularınızı atıyormuşsunuz gibi geliyor. Ama gerçek bunun tam tersi. Tam anlamıyla aydınlanmış kişiler, zihnin ve maddenin bütün alanlarını keşfedip bunları aştıkları ve bunların ötesini deneyimledikleri için tam anlamıyla aydınlanmış kişi oldular. Onlar sonsuz gerçeği, nihai gerçeği, bütün doğa yasasını deneyimlediler. Şunu anladılar ki, dikkatinizi başka bir şeye yönelttiğinizde olumsuz duygularınızı bırakmış gibi gözükürsünüz ama gerçekte olumsuzluğunuzu bastırmışsınızdır. Zihnin yüzeysel seviyesinden gitmiştir ama daha derinlere itilmiştir. Zihnin yüzeysel seviyesinde şöyle hissedersiniz. Bak artık öfke yok ya da nefret, kötü niyet, tutku, korku, her ne olumsuzluk vardıysa şimdi gitmiş. Ama derinlerde bilinçaltı seviyesinde ya da yarı bilinçli seviyede bastırılmış bir şekilde yalpalanıp duruyordur. Sürekli çoğalır, çoğalır, çoğalır. Mutsuzluğunuzdan kurtulmuş değilsiniz. Kaçmak soruna çözüm değil. Bu aydınlanmış insanlar şunu keşfettiler. Gözlemle, gözlemle. Ne zaman bir olumsuzluk ortaya çıksa, diyelim bir tutku ortaya çıktı, onu bastırma. Ama kendisini sözel ya da fiziksel seviyede ortaya çıkarmasına da izin verme. Aynı şekilde eğer korku ortaya çıkarsa ya da öfke, nefret ya da endişe ortaya çıkarsa, bastırmayın ama kendisini sözel seviyede de belli etmesine izin vermeyin. Bir orta yol verdiler. Gözlemleyin. Öfke ortaya çıktı, onu gözlemleyin. Tutku ortaya çıktı, gözlemleyin. Eğer gözlemlerseniz onu bastırmış olmazsınız. Eğer tarafsızca gözlemlerseniz onu açığa vurmuş olmazsınız. Yalnızca gözlemleyin. Göreceksiniz kirlilik gittikçe daha da zayıflar, zayıflar, zayıflar ve kaybolup gider. Bir sorun haline gelmez. Gözlemlediğiniz için sorununuz çözülmüş olur. Çok güzel bir çözüm. Ama uygulaması çok zor. Uygulaması çok zor. Olumsuz bir duygu geldiğinde, diyelim öfke ortaya çıktı, çok çabuk bir şekilde size baskın gelir ve kendinizi kaybedersiniz. Çok zordur. Gözlemleyemezsiniz. Gözlemleyemediğiniz şey bir çözüm olamaz. Teorik olarak tamam ama bunu uygulayamazsınız. Size hatırlatacak birisinin olması lazım. Yanınızda özel bir sekreteriniz olmalı. Ne zaman öfke ortaya çıksa bu özel sekreter size hatırlatmalı. Bakın efendim, öfke geliyor. Buda'nın dediği gibi öfkenizi gözlemleyin, öfkenizi gözlemleyin. Özel sekreteriniz günde yalnızca 8 saat çalışır. Öfkenizle yalnızca özel sekreteriniz görevdeyken ortaya çıkmasını isteyecek bir anlaşmanız da yok. 365 günde herhangi bir gün, 24 saat içinde herhangi bir an gelebilir. O yüzden 3 ayrı vardiyada çalışan 3 özel sekreter tutmanız gerek. Her ülkenin kendi iş kanunu vardır. İşverenler çalışanlara tatillerde izin vermek zorundadır. O zaman 4 özel sekreter ya da 5 özel sekreter. Kimin parası buna yeter? Tamam, diyelim ki birinin gücü buna yetiyor. Her an bir gölge gibi yanında özel bir sekreter olacak. Öfke ortaya çıktı. Özel sekreter şöyle diyecek. Oo, bakın efendim, öfke, öfke. Öfkeden kurtulun, öfkeyi gözlemleyin. Ve sizin yapacağınız ilk iş bir şamar atmak. Seni aptal, bana ne yapacağımı söylemek senin görevin mi? Ben kendimin efendisiyim, ben ne yapacağımı bilirim. Öfke, her şeye rağmen öfke öfkedir. Pekala, diyelim yanlış bir şekilde davranmadınız. Ona teşekkür ettiniz ve pekala bunun için buradasın. Bana tavsiyede bulundun, çok iyi. Şimdi öfkemi gözlemlemem gerek. Öfke nasıl gözlemlenir? Öfkenin bir şekli yok, bir rengi yok. Gözlerinizi kapayıp öfkenizi gözlemlemeye çalışırsanız neyi gözlemlemiş olacaksınız? Yalnızca öfkenizin nesnesini. O şunu şunu dedi, bu şunu şunu dedi. İstenmeyen şeyler gerçekleşti, istenen şeyler gerçekleşmedi. Bütün bunlar zihninize gelip dururlar. Öfkenizi gözlemlemiyorsunuz. Öfkenizin nesnesini gözlemliyorsunuz. Ve bu da öfkenizi daha da canlandırır. Öfkeniz gittikçe daha da büyür. Öfkenizi gözlemlemiyorsunuz. Bu aydınlanmış kişiler vaaz verdiklerinde ya da herhangi bir tavsiyede bulunduklarında bunlar pratik öneriler olurdu. Çok iyi biliyorlardı ki bir olumsuz duygu ortaya çıktığında bu olumsuz duyguyu, bu soyut olumsuzluğu olduğu gibi gözlemlemek çok zordur. Ama zihinle maddenin birbirleriyle tamamen ilişkili olduğunu fark ettiler. Zihinde olumsuz duygu ortaya çıkar çıkmaz, diyelim öfke çıktı ya da tutku ya da korku, herhangi bir kirlilik. O zaman fiziksel seviyede iki şey olmaya başlar. Biri nispeten kaba bir seviyede, diğeri biraz daha ince seviyede. Kaba seviyede nefesiniz normalliğini kaybedecektir. Öfke, tutku ya da korku hissettiğinizde nefes hiçbir zaman normal kalmaz. Biraz hızlanır, biraz sıklaşır. Bu belirgin kirlilik gittiğinde nefes yeniden normale döner. Bu şekilde nefes seviyesinde bir şey gerçekleşmeye başlar. Ve daha ince seviyede de başka bir şey. Bir çeşit biyokimyasal tepkime başlar. Çarpıntı gelebilir, sıcaklık basabilir, terleme olabilir, gerginlik olabilir. Vücutta bir çeşit biyokimyasal tepkime gerçekleşmeye başlar. Bu iki şey gerçekleşmeye başlar. Öfkeyi öfke olarak gözlemlemek, soyut öfke olarak ya da tutkuyu tutku olarak, soyut tutku olarak gözlemlemek çok zordur. Ama kişi çalışırsa nefesini gözlemlemesi, vücuttaki duyumları gözlemlemesi kolaylaşır. İşte öğretmeye başladıkları şey buydu. Kendisini geliştiren sıradan biri için gözlemlemenin kolaylaştığı çok açıktı. Hatta soyut öfke, soyut tutku bile tarafsızca gözlemlenebilir. O yüzden aydınlanmış kişiler, nefesinizi gözlemleyin, duyumlarınızı gözlemleyin dediler. Nefesinizi ve duyumlarınızı gözlemlediğinizde, dikkatinizi başka bir şeye yöneltmiyorsunuz. İşte bu duyum, işte bu nefes, madalyonun iki tarafı gibidir. Madalyonun bir yüzünde zihinsel olumsuz duygularınız, diğer yüzünde ise gerçekleşen fiziksel şeyler, nefesinizin anormalleşmesi ya da vücudunuzda duyumların ortaya çıkması gibi. Sorunla yüzleşiyorsunuz. Sorundan kaçmıyorsunuz, sorunu bastırmıyorsunuz. Harikulade bir çözüm bulunmuş. Bunun için kişi çalışmalı. Sihir yok, mucize yok. Zihnin eski davranış kalıbı her zaman dışarıdaki şeylere önem verirdi. Kişi hiçbir zaman içinde ne olduğunu anlamaya çalışmadı. Vipassana içeride ne olduğunu anlamanıza yardım eder. Bu dışarıda olanlardan çok daha önemli. Bütün dikkat dışarıda olanlara verildiğinde, o zaman kişi her zaman yanılgı içinde kalır. Dışarıdaki şeylerden dolayı mutsuzum. Bana şu kişi şunu dediği için, bu kişi bunu yaptığı için mutsuzum. Mutsuzluğumun nedeninin hep dışarısı, dışarıdakiler olduğunu düşünüp duracağım. Koca şöyle diyecek. Karım birazcık değişse evimiz cennet gibi olacak. Her şey iyi olacak. Onun birazcık değişmesi lazım. Karısına sorun, size şöyle diyecek. Kocamın biraz değişmesi gerek. Kocam birazcık değişse oh her şey harika olur. Baba oğlunun biraz değişmesi gerektiğini söyleyecek. Oğul babanın biraz değişmesi gerektiğini söyleyecek. Kaynana damadının gelininin biraz değişmesi gerektiğini söyleyecek. Gelinle damat kaynanalarının biraz değişmesi gerektiğini söyleyecek. Benden başka herkes değişmeli. Ben kusursuzum. Bende ne terslik var ki? Hatayı dışarıda ararız. Mutsuzluğumuzun nedenini hep dışarıda buluruz. Bu yüzden bütün enerjimiz, bütün gücümüz yaşam boyunca dışarıdaki şeyleri düzeltmek için kullanılır. Bizim büyük hatamız içimizde olan şeyler hakkında her şeyi unutuyor olmamızdır. Enerjinizi boşa harcarsınız. Birincisi, başkalarını değiştirmek çok zordur. Başkaları üzerinde kontrolünüz yoktur. Onları nasıl değiştirebilirsiniz ki? Bir kişi tüm dünyanın tek hakimi bile olsa, o kadar güce sahip olsa, yine de bu insanın hayatında her şeyin onun isteklerine uygun olması ve hiçbir şeyin isteklerinin dışında gerçekleşmemesi mümkün değildir. Bu mümkün değil. Bu kişi tüm bu gücüyle bir başkasını düzeltmeye, değiştirmeye çalışsa bile, başka birinin baş kaldırıp isteklerinin dışında şeyler yapmaya başlamayacağının garantisi var mı? İmkansız. Bütün dünyayı değiştiremezsiniz. Ama kuşkusuz kendinizi değiştirebilirsiniz. Şüphesiz kendinizi değiştirebilirsiniz. Ülkemizde bir deyiş vardır. Yol diken dolu, çakıl dolu. Temizlemeye çalışmak çok zor. Yürüdüğünüzde dikenler ve çakıl taşları sizi rahatsız edecek. Yapılacak en iyi şey ayakkabı giymek ve yolda yürümek. Korunursunuz. Dikenler için endişelenmenize gerek kalmaz. Onlar orada kalacaklar. Bırakın kalsınlar. Ya da güneş. Güneş çok güçlü ve siz güneşin daha az etkili olmasını istiyorsunuz. Benim için çok sıcak. Bir şey yapamazsınız. O zaman bir şemsiye alın, bir de güneş gözlüğü ve koşun. Kızgın güneş sorun değil. O zaman kendinizi koruyun. Kendinizi korumaksa sadece içeride olanı gözlemlemektir. Vipassana yaparak yapmaya başladığınız şey bu. Gerçeğin bütününü anlamazsanız her zaman yanılmış kalırsınız. Panya. Panya kelimesinin anlamı pakarena canatiti panya. Olayları farklı açılardan anlarsınız. Eğer sorunu yalnızca bir açıdan anlamaya çalışırsanız bu gerçeğin bir kısmı olur. Kısmi gerçeklik her zaman saptırılmış gerçekliktir. Size yararı olmaz. Aynı sorunu başka açılardan gördüğünüzde gerçeğin bütününe gittikçe daha da yaklaşırsınız. O zaman yanılgı geçer gider. O zaman kararlarınız iyidir. Eylemleriniz iyidir. Çünkü gerçeğin bütününü gözlemliyorsunuz. Geçmişten bir hikaye. Doğuştan kör olan 5 kişi bir filin yanına getiriliyor. Daha önce hiç fil görmemişler. Doğuştan körler. Fili incelemeleri ve bir filin ne olduğunu tarif etmeleri isteniyor. Biri filin ayağını tutuyor ve ''Aa biliyorum, direk gibi bir şey.'' Ona göre fil direk gibi bir şey. Bir başkası filin kuyruğunu yakalıyor. ''Aa bu bir fırça gibi, bir süpürge gibi.'' Ona göre fil fırça gibi, süpürge gibi. Bu şekilde 5'i de kendi fil tariflerini yaparlar. Her biri doğrudur ama yalnızca kısmen doğrudur. Gerçek doğrudan çok uzaktadır. Aynı şekilde eğer olayları yalnızca bir açıdan görmeye devam ederseniz, O zaman bu yalnızca kısmi bir gerçek, saptırılmış bir gerçek olacaktır. Bütün kararlarınız yanlış olacak. Vipassana size yardım etmeye başlar. Panya, olayları farklı açılardan görmenize yardım etmeye başlar. Gözden kaçmış çok önemli bir açı. Kişi doğup gözlerini açtığından beri yalnızca dışarıyı görüp durmuştur. İçinde ne olup bittiğiyle hiç ilgilenmemiştir. Şimdi Vipassana size farklı bir açı veriyor. Dışarıda bir şey oldu. Ben içeride ne olduğuna bakayım. Böylece siz saptırılmış, yalnızca tek açıdan görünen gerçekle kalmazsınız. Şimdi en azından iki açınız var. Dışarısı, içerisi. Ve ilerledikçe olayları görmek için daha fazla açıya sahip olacaksınız. Ama bu açı, içindekileri görmek çok önemli bir açı. Şimdi mutsuzluğunuzun nedeninin %100'ünün dışarısı olduğunu düşünüyorsunuz. Ama yolda ilerledikçe ve içerideki şeyleri gözlemlemeye başladıkça çok geçmeden şunu fark ettiğiniz bir aşamaya geleceksiniz. Evet, dışarıda bir şeyler oldu ama içeride de bir şeyler oldu. O zaman benim mutsuzluğumun nedeni %50 dışarıda, %50 içeride. Güzel. Sorumluluğun %50'sini paylaşmaya başladınız. Kendinizi %50 değiştirmek için bir şey yapıyorsunuz. Güzel. Eğer Vipassana'yı doğru bir şekilde yaparsanız şunu fark edeceğiniz zaman mutlaka gelecektir. Benim mutsuzluğumun nedeninin %100'ü içeride yatıyor. Bir çeyreği bile dışarıdan değil. Nedenin %100'ü içeride. Dışarıdaki hiçbir şey beni mutsuz edemez. Tıpkı dışarıdaki hiçbir şeyin beni mutlu edemeyeceği gibi. Benim gerçek mutluluğumun nedeninin %100'ü içeride yatıyor. Benim mutsuzluğumun nedeninin %100'ü içeride yatıyor. Sonra içeride çalışmaya başlarsınız. Bütün önemi içerideki şeylere verirsiniz. Bütün yaşam kalıbı şimdi değişecektir. Mutsuzluğunuzdan, ızdırabınızdan kolaylıkla kurtulacaksınız. Çünkü içeride olan şeyleri görmeye başladınız. Bir örnek. Biri sizi inciten bir şey yaptı. Biri size çok büyük bir haksızlık yaptı. Sorunu mahkemeye taşıdınız. Dünyanın bu tarafında nasıl oluyor bilmiyorum ama bizim ülkemizde davalar mahkemeye gittiğinde yıllar sürer. Bir mahkemeden bir başka mahkemeye, temyiz mahkemesinden federal mahkemeye, oradan da en yüksek mahkemeye. Bir davanın en yüksek mahkemeye gitmesi 7 yıl sürdü diyelim. Bu mahkemenin başyargıcı bütün evrakları, bütün kanıtları inceledi ve dava açtığınız kişinin %100 hatalı olduğuna karar verdi. Sizde hata yok. Diğer kişi cezalandırılmadı. Güzel. Başyargıç ülkenin kanunlarına göre bir ceza verdi. Ama siz eğer bilge bir kişiyseniz şöyle düşünmeye başlarsınız. Eğer bende hiç hata yoksa, yüce mahkemenin hakimi bende hiç hata olmadığını söylüyorsa, o zaman neden bu 7 yıl boyunca acı çektim? 7 yıl gece gündüz kafam hiç rahat olmadı. Bir doğa kanunu neden benim ceza çektiğimi anlatan ilahi bir yasa olmalı? Şimdi Vipassana ile neden ceza çektiğinizi anlamaya başlarsınız. Sorumlusunuz. Her an olumsuz duygularla kaynıyorsunuz. Bana şu şunu yaptı, bana bu bunu yaptı. Sorumlusunuz. Kendi içinizde kaynayıp durdunuz. Diyelim biri gelip size küfretti. Sadece bir olay. Biri gelip size küfretti. Sizin düşmanınız. Sizi mutlu görmek istemiyor. Sizi mutsuz görmek istiyor. Bu yüzden size küfretti, hakaret etti. Size bir kere küfretmiş, sizi mutsuz etmiş ve gitmiştir. Ne oldu şimdi? Sizin mutsuz olmanızı istedi, çünkü size bir kere küfretti. Peki şimdi ne oldu? Siz şöyle cevap verirsiniz. Pekala, el sıkışalım. Benim mutsuz olmamı mı istiyorsun? Mutsuz olacağım. Saatler boyunca, aylar boyunca, yıllar boyunca. Bazen şöyle dersiniz. Bana çok hakaret etti. Hayatım boyunca unutmayacağım. Hayatınız boyunca unutmayacak mısınız? Sizi kim mecbur ediyor? Hayatınız boyunca mutsuzluk içinde, ızdırap içinde dönüp duracaksınız. 7 hayat boyunca unutmayacağım. Cehennemde 7 yıl. Çılgınlık. Ne yapıyorsunuz? En başta hata bizdedir. Biri size küfür hediye etmiştir ve siz de kabul etmişsinizdir. Biri küfür bassa bu onun sorunudur. Olumsuz duygularla doludurlar. Bu onların ızdırabı, mutsuzluğudur. Niye bu ızdırabı paylaşasınız? Neden bu mutsuzluğu kendi üzerinize alasınız? Buda gibi sadece gülümseyin. Pekala, hediyenizi kabul etmedim. Eğer bunun için acı çekmeniz gerekiyorsa, bunun için acı çekmeniz gerekiyordur. Ben sizin için acı çekemem, acı çekmeyeceğim. Bunun kendisi büyük bir hataydı. Ama sonra bununla didişir durur, sürekli şunu hatırlarsınız. Bana şöyle hakaret etti, bana böyle hakaret etti. Bu dramı zihninizin sahnesinde yıllar boyunca tekrar tekrar canlandırırsınız. Bundan hiç kimse sorumlu değildir. Bundan siz kendiniz sorumlusunuz. İçinizdeki gerçekliği ne kadar çok incelerseniz, her şey size o kadar açık gelecektir. Çok açık olacaktır. Ben sorumluyum. Ne zaman tepki versem, kendime ızdırap getirmiş olurum. Dışarıda ne olursa olsun tepki vermediğimde ise, mutsuz olmam, gülümseyebilirim. Bütün sorumluluk bende, içimde derinde yatıyor. Kendi davranış kalıbımı değiştirdiğimde, ızdıraptan kurtulmuş olurum. Daha iyi bir hayat yaşamaya başlarım. Ama bu çok çalışma gerektirir. Vipassana'yı doğru bir şekilde yapar, çalışmayı açık bir şekilde anlarsanız, her şey daha da kolaylaşır. Bu maddesel yapı nasıl çalışıyor? Ortaya çıkan farklı duyumlar sonucunda biyokimyasal tepkimeler nasıl oluşuyor? Zihin, zihnin dört parçası nasıl çalışıyor? Zihnin kavrayan kısmı vinyana nasıl çalışıyor? Tanıyan kısmı sanya nasıl çalışıyor? Hisseden kısmı vedana nasıl çalışıyor? Tepki veren kısmı sankara nasıl çalışıyor? Bunlar nasıl çalışıyorlar? Onları gözlemlemeye devam ederseniz, dördüncü kısmın, tepki veren kısım sankaranın çok güçlü olduğunu fark edersiniz. İlk kısım, sadece tanıyan, nesneleri tarafsızca gözlemleyen kısım vinyana çok zayıf olmuştur. Çok zayıf. Dördüncü kısım çok güçlü bir hale gelmiştir. Izdırabınızın nedeni işte bu. Vipassana yaparak dördüncü kısmın sankaranın gittikçe daha da zayıf hale geleceğini fark edeceksiniz. Tepki verseniz bile suya çizilmiş bir çizgi gibi çok derin olmayacaktır. Ve ilk kısım, tarafsızca gözlemleyen kısım daha güçlü, daha güçlü, daha güçlü olacaktır. Kolayca mutsuzluğunuzdan kurtuluyorsunuz. Uygun bir şekilde çalışmıyorsanız, vipassana yapmanın getireceği sonuçları elde etmeyi bekleyemezsiniz. Gerçekliği gözlemlemeyi sürdürdükçe, hatanın nerede olduğu, ızdırabın nerede başladığı, ızdırabın nasıl başladığı çok açık olur. Aksi halde şöyle hissedersiniz. Ne zaman bu kişiyi görsem olumsuz duygular üretmeye başlıyorum. Öyle mi? Eğer öyleyse bu kişide bir sorun var demektir. Bu kişinin öyle bir biyokimyası olmalı ki sizin biyokimyanız değişmeye başlıyor ve olumsuz duygular üretiyorsunuz. Eğer bu doğruysa o zaman onu gören herkesin olumsuz duygular üretmesi gerekir. Bu olmaz. Aynı kişinin 5 farklı kişi tarafından aynı anda görüldüğünü varsayalım. Biri olumsuz duygular, kızgınlık üretebilir. Biri tutku üretebilir. Üçüncüsü korku üretebilir. Dördüncüsü başka bir şey üretebilir. Beşi de başka şeyler üretir. Oo, o zaman anlaşıldı. Yanlış bir şey orada, o kişide değil, bende. Her bireyin sorunu kendi içindedir. Bir örnek. Bir sanatçı, çok iyi bir sanatçı, tuvale, fırça ve mürekkeple bir resim çiziyor. Ortaya çok güzel bir resim çıkıyor. Çok güzel. Resme bakıyor ve "Oo, çok güzel. Çok güzel biri." Zihninin dengesini kaybediyor. Ben bu kişiyle yaşamak istiyorum. Bu çok güzel biri. Onunla yaşamalıyım. İnsanlar ona şöyle der. Sen delinin tekisin. Bu senin hayal gücünün eseri. Hiçbir gerçekliği yok. Şimdi bu çizimle yaşamak istiyorsun. Bu nasıl mümkün olabilir? Yo, hayır. O olmadan yaşayamam. Onunla olmam lazım. Deli adam. Aynı şekilde aynı sanatçı bir başka resim çizebilir. Çok korkunç, çok vahşi. Bu çok kötü, çok acımasız biri. Beni yiyecek, beni yok edecek. Lütfen beni kurtarın, lütfen beni kurtarın. İnsanlar ona şöyle der. Deli adam, bu senin eserin, senin hayal gücün. Ne yapıyorsun? Biz bu sanatçıya deli diyebiliriz. ama her birimiz aynı oyunu oynuyoruz. Hepimiz resimler çizip duruyoruz ve sonra sürekli bu resimlere tepki veriyoruz. Her birimiz imajlar oluşturup duruyor ve sonra bu imajlara sürekli tepki veriyoruz. Bütün bunlar hayali resimler, hayali eserler. Yine de ne kadar büyük bir tepki veriyoruz? Bir örnek. 20 yıl önce biri benim, yani Sanyam'ın hoşlanmadığı bir şey dedi ya da yaptı diyelim. Sanyam buna çok kötü dedi. Sanya buna çok kötü der demez, Sankaram tepki verir. Çok kötü bir insan. Olumsuzluk ortaya çıkar ve bu insanın görüntüsünü oluştururum. Çok kötü bir insan, çok kötü biri. 20 yıl boyunca bu insanı görmemişimdir. 20 yıllık bir aradan sonra bu kişiyi görürüm ve tepki vermeye başlarım. Çok kötü bir insan, çok kötü biri. 20 yıl içinde ermiş bir insan olabilir, kim bilir? İlk görüşte bile ona çok kötü bir insan diyen sadece benim Sanyam'dı. Aslında kötü olmayabilir, kim bilir? Bu benim kendi yarattığım bir şeydi. Kafamda bu insanla ilgili çok kötü bir insan imajı oluşturdum. Benim tarafımdan yaratılmış, benim tarafımdan oluşturulmuş bu imaja tepki gösteriyorum. Bu görüntü o kişinin gerçekliğiyle benim tepkim arasından gelir. Bu ikisi arasından geliyor ve ben bu görüntüye tepki gösteriyorum. Aynı şekilde başka bir örnek. 20 yıl önce biri benim hoşlandığım, yani Sanyam'ın hoşlandığı bir şey dedi ya da yaptı diyeyim. Sanyam bir değerlendirmede bulundu. Oo, harikulade bir insan. Tam bir centilmen, tam bir beyefendi. Ne kadar aziz, ne kadar ermiş bir insan. 20 yıldır onu görmemişim. 20 yıllık aradan sonra hala aynı imajı saklıyorum. Tam bir beyefendi. Bir şeytan olmuş olabilir. Bu 20 yıl boyunca çok değişmiş olabilir. Ve kim bilir, ilk başta şeytanın teki olabilir. Ona tam bir centilmen, gerçek bir beyefendi diyen sadece benim Sanyam'dı. Kendi yarattığım bu imaja tepki veriyorum. Zihninizin dört kısmının nasıl çalıştığını, zihinsel ve maddesel yapının etkileşiminin nasıl sürdüğünü incelemeye başlarsanız, bu gerçek gittikçe daha da anlaşılır olacak. Eğer sadece tarafsızca gözlemlerseniz, bütün bunlar çok anlaşılır olacak. Tarafsızca, tarafsızca, tarafsızca. Aynı kişi, aynı nesne, beş farklı kişi tarafından görülür. Beş farklı kişi, aynı kişinin beş farklı imajını görür. O kişiye değil, kendi yarattıkları imajlara tepki verirler. Hatta aynı nesne benim herhangi bir algıma beş değişik kez temas edebilir, gözlerime, kulağıma herhangi bir yere, aynı nesne ama yine de beş değişik şekilde tepki veririm. Diyelim belli bir takım sözler kulağıma geldi. Aynı sözler kulağıma beş kez gelmiştir ve ben beş değişik şekilde tepki vermişimdir. Eğer ben iyi bir Vipassana meditasyoncusuysam, bu çok anlaşılır olacak. Bir örnek. Bu sadece bir örnek. Hiçbir gerçekliği yok. Sadece bir örnek. Bir akşam 5 öğrencimle yürüyorum. Hava hafif karanlık. Biri kaldırımda yatıyor. Öğrencilerimden biri bu kişiye çarpıyor, onu tekmeliyor. Adam bağırır. Kör müsün? Onlar göz mü yoksa düğme iliği mi? Bu sözler kulağıma gelir. Vücudumda harikulade duyumlar hissederim. Çok hoş duyumlar. Çok hoş duyumlardan oluşan bir akış. Biri hakaret etmiş. Onlar göz mü yoksa düğme iliği mi? Ve ben çok hoş duyumlar hissediyorum. Bir örnek. İkinci bir örnek. Yalnız yürüyorum. Bu kişiye çarptım ve adam aynı dilde, aynı sözlerle, aynı tonda bağırdı. Kör müsün? Onlar göz mü yoksa düğme iliği mi? Şimdi hiç de hoş duyumlar hissetmiyorum. Hiç hoş duyum yok. Hoş olmayan duyumlar hissediyorum. Üçüncü örnek, yine sadece bir örnek. 5 öğrencimle birlikte yürüyorum. Yine bu kişiye çarptım ve yine adam aynı sözlerle bağırdı. Kör müsün? Onlar göz mü yoksa düğme iliği mi? Ve ben bu kez geçen seferkinden daha şiddetli bir şekilde hoş olmayan duyumlar hissediyorum. Aynı sözler ama ne büyük fark. Dördüncü sefer, sadece bir örnek, yine yürüyorum, adama çarptım. Yine aynı tonda bana bağırdı. Kör müsün? Onlar göz mü yoksa düğme iliği mi? Ve birden fark ediyorum ki, bunlar benim oğlumun lafları. Oğlum bana hakaret ediyor. Kör müsün? Onlar göz mü yoksa düğme iliği mi? Oo, duyumlar çok rahatsız edici olmaya başlıyor. Çok rahatsız edici. Beşincisinde yine sadece bir örnek. Beş öğrencimle beraber yürüyorum. Bu adama çarptım. Aynı şekilde bağırdı. Fark ettim ki benim oğlum. Bu sefer tamamen katlanılmaz. Kesinlikle dayanılmaz. Neden? Aynı sözler kulağıma 5 kez geldi. Niye her tepki birbirinden çok farklı? Ne oluyor? İyi bir vipassana meditasyoncusu ne olduğunu anlamaya başlar. Bu sözler ilk kez kulağıma geldiğinde Sanyam şöyle der. Evet, bunlar hakaret dolu sözler. Ama senin için değil, sana değil, öğrencilerin için. Ve bu öğrencilere ben sürekli şunu öğretip duruyorum. Farkında olun, farkında olun, farkındalıkla yürüyün, farkındalıkla yürüyün. Daha çok toylar. Hiçbir şey anlamamışlar. Birine çarptılar. Şimdi bu hakarete katlanmaları gerek. Ben bir vipassana hocasıyım. Ben böyle bir hata yapamam. Bu hakaret bana değil, benim öğrencilerime. Ve bütün vücutta hoş duyumlar oluşur. İnsan doğar, büyür ve aklı başına gelir. Acaba aklı başına mı gelir yoksa aklını mı kaybeder kim bilir? Ama biz günlük dilde aklı başına gelir deriz. İnsanın ilk yaptığı şey kendi imajını şekillendirmektir. Ben Goenka ve ben kendi görüntümü, imajımı şekillendirip işlerken çok güzel bir Goenka çiziyorum. Harikulade bir Goenka. Zihnimin tapınağına bu imajı işliyorum. Harika. Goenka harikulade. Şimdi ilk örnekte hakaretin öğrencilerime olduğunu anladım. Onlar toylar ama ben bir vipassana hocasıyım. Ne kadar olgun bir insan. Benim imajım daha da cilalı oldu. Oo harika. Goenka harikulade. Diğerleri hata yapar ama o hata yapmış olamaz. İkincisinde aynı hakaret ediliyor ve benim sanyam, bu laf bu kez sana, öğrencilerine değil. Burada öğrenci yok, der. Ve bu çizilen imaj ve bu görüntüye duyulan bağlılık parçalanır. Biri bana hakaret mi ediyor? Bana. Böyle büyük bir vipassana hocasına. Ne oluyor sana? Bir yerin kanamıyor, ölmüyorsun. Sorun ne? Ne bağırıyorsun? Tüm tavır değişir artık. Çok rahatsız edici duyumlar başlar. Ve tekrar üçüncüsü. Niye bu daha fazla rahatsız ediciydi? Çünkü 5 öğrencim orada benimle birlikteydi. İnsan kendisine bir imaj oluşturur, onu kendi zihninde kurar ve ona karşı çok bağlılık geliştirir ki bu da kendi içinde bir deliliktir. Ve insanın sürekli olarak yaptığı başka bir şey de şudur. Başkalarının zihninde kendisine ait çok iyi bir imaj çizer. Her öğrenci şöyle hissetmeli. Goenka harika. O Goenka harikulade. İnsan sırf iyi bir imaj çizmek için ne tiyatrolar, sahneler, neler neler yapar. Bu 5 öğrencinin zihninde iyi bir imaj oluşturmak için çok şeyler yapmıştım. Şimdi bu imaj parçalandı. Önceki örnekte yalnızca bir imaj parçalanmıştı. Şimdi 5 imaj parçalandı. Çok mutsuzum. 5 kat daha mutsuzum. Ben yalnızken biri bana hakaret etse, bana hakaret etti, önemli değil diyebilirim. Ama şimdi biri bana toplum içinde, birçok kişinin önünde hakaret ediyor. Yalnız ya da diğer insanların yanında hakaret hakarettir. O zaman ne farkı var? Farkı kendi imajınızı birçok insanın zihnine yerleştirmişsiniz ve bu imaj parçalandığında çok daha mutsuz oluyorsunuz. Siz içeride daha derinlere inip analitik çalışma yaptıkça bu daha da belirgin olacak. Dördüncüsü neden daha çok rahatsız edici? Benim alanı daha da büyüyor şimdi. Benim imajları yaratmaya başlıyorsunuz. Benim oğlum, benim kızım, benim karım, benim kocam, benim annem, benim babam, benim şuyum, benim buyum gibi. Güzel bir imaj oluşturuyorsunuz ve buna karşı çok fazla bağlılık geliştirmeye başlıyorsunuz. Görünen seviyede sürekli kendinizi kandırıyorsunuz. Oğlumu seviyorum, karımı seviyorum. Kocamı seviyorum, annemi seviyorum, babamı seviyorum. Derinlere inerseniz kimseyi sevmediğinizi anlayacaksınız. Buda zamanında ülkenin kralı Pasenadi Buda ile görüşür. Vipassana öğrenir ve iyi bir meditasyoncu olur. Ailenin bir bireyi iyi bir meditasyoncu olduğunda diğerleri de yavaşça ilgi duyar. Onun da bütün ailesi Vipassana meditasyoncusu olmuştu. Karısı Kraliçe Mallika da çok iyi bir meditasyoncuydu. İkisi de saraydaki odalarında meditasyon yaparlardı. Bir gün bir saatlik meditasyondan sonra kral kraliçeye şunu sorar. Mallika, söyle bana bu dünyada en çok kimi seviyorsun? Kraliçe şöyle cevap verir. Harika. Meditasyon yaparken aynı soru benim de aklıma geldi. Ve fark ettim ki ben kimseyi sevmiyorum. Kendimi seviyorum. Pasenadi gülümsedi. Aynı soru benim de aklıma geldi. Kendimi sınadım ve gördüm ki ben yalnızca kendimi seviyorum. Kimseyi sevmiyorum. Vipassana olmasaydı tamamen farklı olurdu. Krala, ben yalnızca kendimi seviyorum, seni değil diyen kraliçe. Ne biçim bir kraliçe bu? Kellesi vurulurdu. Ama burada kral da kraliçe de Vipassana meditasyoncusu. Çok mutlu bir şekilde Buda'ya giderler ve efendim meditasyonda şu oldu diye anlatırlar. Buda da sadu, sadu, sadu der. Bu kendinizi düzeltmeye başlayabileceğiniz bir başlangıç. İnsan ben şunu şunu seviyorum yanılgısı altında kaldığı sürece bu çılgınlıktan kurtulmuyordur. Yalnızca kendimi seviyorum. Bak ne kadar kendini düşünen bencil bir insanım. İnsan bunu fark etmeye başladığında ancak o zaman kendisini düzeltmeye başlayabilir. Benim dedikleriniz, benim oğlum, benim karım, benim kocam vesaire, onlarla ilgili hayalleriniz vardır. Belli arzularınız vardır ve bu insanların bu arzuları, bu hayalleri gerçekleştirmesini istersiniz. Bu insanın düşlerinizi yerine getirdiğini düşlersiniz. Onları bu yüzden seviyorsunuz. Karşılığında bir şey bekleyerek seviyorsunuz. Ve karşılığında bir şey bekleyerek severken bu insanı sevmiyorsunuz. Kendinizi seviyorsunuz. Kendi arzularınızı, özlemlerinizi seviyorsunuz. Kendi hayallerinizi, düşlerinizi seviyorsunuz. Bencil sevgi. Yararı olmaz. Saf sevgi sadece tek yönlüdür. Verirsiniz. Karşılığında bir şey beklemezsiniz. Sadece verirsiniz. Sadece verirsiniz. Bir Vipassana meditasyoncusu bunu fark etmeye başladığında, o zaman bu bencillikten, bu dar görüşlülükten kurtulmaya başlar. Yani şimdi dördüncü örnekte ne oldu? Bu benim oğlum, şunun gibi birçok hayal. Büyüdüğünde bir Vipassana hocası olacak. Hocaya çok iyi bir şekilde hizmet edecek. Çok itaatkar olacak. Ve şimdi Sanyam bu kelimelerin oğlumdan geldiğini söylüyor. Oğlum bana hakaret ediyor. Sokakta hiç tanımadığım ya da gelecekle ilgili hiçbir hayalimin olmadığı sıradan birisi böyle biri bana hakaret etse hoşuma gitmez ama fazla da bir etkisi olmaz. Ama benim oğlum, eğer oğlum bana hakaret ederse bu dayanılmaz olur. Şimdi beşincisi. Neden bu çok daha rahatsız edici? Sürekli tekrarladığım aynı hata yüzünden. Oğlum imajı. Başkalarının zihninde kendi imajımı oluşturmaya çalışırken, oğlumun, kızımın, karımın da imajını oluşturmaya çalışırım. Onlar harika insanlar. Bazı kusurları olabilir ama bu kusurları sürekli örterim. Hayır, hayır, hayır. Onlar harikalar, harikuladeler. Şimdi 5 öğrencimin zihninde oluşturmaya çalıştığım oğlum imajları, bu imajlar parçalandı. Şimdi 5 kat daha mutsuzum. Duyumlarınızı nasıl gözlemleyeceğinizi bildiğinizde bütün bunlar daha açık olacak. Bir şey oldu ve gözlemlediniz. Ne çeşit bir duyum hissediyorum? Bir şey oldu. Ne çeşit bir duyum? İşte Vipassana bu şekilde size yardımcı olacak. Vipassana'dan gündelik hayatınızda yararlanmazsanız, o zaman herhangi bir organize din gibi olacaktır. Kişi bir tapınağa gider, bir kiliseye, pagodaya, camiye ve bir ayin yapar ve kendisini çok mutlu hisseder. Ben çok dindar biriyim. Ben çok dindar biriyim. Bu insanın hayatında hiçbir işe yaramaz. Kişi kendisini kandırıyordur. Vipassana da bu şekilde yapılırsa, her yıl bir kurs otururum, sabah akşam meditasyon yaparım, benim görevim biter. Şimdi bırakayım, bu da benim için bir şeyler yapsın. Öyle yapacak çünkü ben onun işini yapıyorum. Bana bunu yapmamı söyledi, ben de yapıyorum. Şimdi beni ızdıraptan kurtarmak onun görevi. Bu işe yaramaz. Derinlerde kendinizi nasıl mutsuz ettiğinizi anlayarak davranış kalıbınızı değiştirmeniz gerek. An be an kendiniz için yalnızca mutsuzluk üretiyorsunuz. Ya şiddetle bir şeyi arzulayarak, ya da şiddetle iterek, şiddetle arzulayarak ya da şiddetle iterek, şu ya da bu duyumla, şiddetle arzulayarak, şiddetle reddederek, arzulayarak, iterek. Bir ızdırap yumağısınız. Şimdi bu teknikle bu çılgın alışkanlığınızdan kurtuluyorsunuz. Izdırabınızdan kurtuluyorsunuz. Böyle bir kursa gelmek bir ayin ya da ritüel olarak alınmamalı. Gelişinizin bir amacı olmalı. Ana amaç, zihin ve madde gerçekliğini kendi içinizde deneyimsel seviyede anlamanızdır. Ve her geldiğinizde kendi içinizde belli nitelikleri geliştiriyorsunuz. Bu nitelikler tam özgürleşme yolunda nihai amaca ulaşmanıza yardımcı olacak. 10 tane iyi nitelik vardır. Bu nitelikleri yerine getirdiğinizde nihai amaca kolaylıkla ulaşacaksınız. Eski dilde, Buda'nın dilinde bunlara Parmi deniyordu. Parmi, ızdırap okyanusunu geçmenize ve bütün ızdıraplardan arınmış olan diğer kıyıya ulaşmanıza yardım eden bir niteliktir. 10 tane Parmi vardır. Böyle bir kursa gelerek kişi bütün bu 10 Parmi'yi azar azar, azar azar geliştirmek gibi harikulade bir fırsat elde eder. Tıpkı 10 kavanoza ya da 10 kaba sahip olmak gibi. Her kavanoza birer damla koyarsanız, damla damla, damla damla bütün kavanozların dolduğu, tamamen dolduğu bir zaman gelecek ve nihai amaca erişeceksiniz. Bu 10 parmi ne? Nedir bu 10 nitelik? Bunları unutmayın da bir dahaki gelişinizde her bir kavanoza en azından bir damla koymaya çok dikkat edin. Ne kadar çok damla olursa o kadar iyi. Bir parmi, nekama parmi, feragat etme parmisi. İnsan normal gündelik hayatından feragat etmelidir ki geride hiçbir bağlılık kalmasın. Herkes normal hayatından vazgeçmeye hazır değildir. Herkes keşiş veya keşişi olamaz. O zaman bu parmi nasıl geliştirilir? Bu önemli bir parmi. İnsan burada 10 gün harikulade bir fırsata sahip. Kafasını kazımamış ya da cübbe giymemiştir. Ama pratikte bir keşiş ya da keşişi hayatı yaşar. Çünkü böyle bir kursta başkalarının bağışlarıyla yaşarsınız. Yemek olarak ne aldıysanız başkalarının bağışıdır. Ne imkana sahipseniz başkalarının bağışıdır. İnsan neden keşiş ya da keşişi olur? Benim, benim, benim diye bir şey yoktur. Bütün bu parmiler sizi bütün egonun yok olduğu aşamaya götürecek. Egosuzluğun son aşaması sizi nihai amaca götürecek. İnsan gündelik hayattan vazgeçerek keşiş olup elinde dilenme kasesiyle evden eve giderek yemek istediğinde ego dağılıp yok olmaya başlar. Burada feragat etmeyi deneyimlemek için harikulade bir fırsata sahipsiniz. Başlangıçta Hindistan'da kurslar başladığında ve bir sürede Batı'da henüz kendi merkezlerimiz yokken bir hata yaptık. Düzeltmek zaman aldı. Öğrencilerden para alındı. Öğreti için para alınmadı. Çünkü öğreti paha biçilmez. İnsan buna ne paha biçebilir, ne ücret verebilir. Ama yiyecek ve konaklama, cepten harcanan bütün giderler öğrencilerden alındı. Bu yanlıştı. Ama merkezler dünya çapında ortaya çıktığında, o zaman damma saf bir şekilde, saf haliyle öğretilmeye başlandı. Eğer para alınırsa, o zaman bu feragat etme parmisini edinmezsiniz. Çünkü hep ben bunun parasını ödüyorum diyeceksiniz. Yemeğinizi alırken, o bunun tadı bana göre değil, ben bunun parasını ödedim. Yo bu iyi değil, ben şunu istiyorum, şunu istiyorum. Egonuz vardır. Öte yandan bir keşiş ya da keşişe, dilenme kasesine ne gelirse onu kabul eder. Dilencilerin seçme şansı yoktur. Alırsınız, yersiniz ve bununla mutlu olursunuz. Egonuzu yok ediyorsunuz. Çok önemli. Bunun için hiçbir ücret alınmamalı. Ne öğreti için, ne yiyecekler için, ne de konaklama için. Hindistan'da ilk merkez kurulduğunda ve bu fikir insanlara orada ilk kez sunulduğunda merkezdeki yöneticiler çok korktular. Ne? Goenkacı ne yapıyorsun? Burası çok fakir bir ülke. İnsanlar günlerce yemek yemez ve sen burada bedava yemek vermeyi öneriyorsun. Çok büyük bir kalabalık olacak. Dedim ki endişelenmeyin. Bırakın gelsinler. Sabah 4-4.30'dan akşam 9-9.30'a kadar çalışmaları gerek. Eğer meditasyon yaparlarsa, eğer çalışırlarsa fark etmez. Eğer sadece yemek için gelmişlerse, o zaman çalışmayacaklardır. Kaçmak zorunda kalacaklar. Yani fark etmez. Ve fark etmedi. Hiçbir şey olmadı. Mükemmel bir şekilde gitti. İnsanlar ciddi şekilde çalışmaya geldiler. Burada da aynı şey oldu. Batı'da kurs vermeye başladığımda insanlar dedi ki, Batı'da insanlar sizden kuşkulanacaklar. Merak edecekler. Niye hiç para almıyor? Yemek için bile. Yanlış olan bir şeyler var. Kötü niyetlisiniz. Ya da bir hükümet, bir gizli servis ya da başka bir şey tarafından destekleniyorsunuz. Tuhaf şeyler oluyor. Yoksa kim ücretsiz yemek ve konaklama sunar? Bu nasıl mümkün olur? Mümkün değil. Bu kuşku insanları gelmekten caydıracak. Dedim ki, bu şüphe gidecek, endişelenmeyin. Ve bakın, işte gitti. Dhamma bu şekilde, saf haliyle öğretildiğinde öğrencilere çok yararlı olur. Bu feragat etme parmesini geliştirmenize yardımcı olur. Şöyle hissedersiniz. Ben burada bir keşişim. 10 gün boyunca ben bir keşişim, keşişeyim. Bir keşiş ya da keşişe gibi başkalarının bağışlarıyla yaşamak zorundayım. Ve bu size yardımcı olur. Bir başka parmi, Şila parmisi. Burada uyguladığınız 5 kuralı dışarıda da uygulamalısınız. Ama dış dünyada bu çok zor. Bu kurallardan birisini sürekli ihlal edersiniz. Şimdi burada Şila'nızdan herhangi birini bozmak için hiçbir fırsat yok. Ortamdan dolayı bile olsa sabah 4-4.30'dan gece 9-9.30'a kadar meşgulsünüz. En azından 9-10 gün Şila'nızı mükemmel bir şekilde tutarsınız. Yarın 10. gün konuşmaya başladığınızda küçük bir tehlike var. Bu yüzden 9 gün boyunca sessiz kalıyor, bu Şila'yı uyguluyorsunuz. Konuşmaya başladığınızda bir şeyi abartabilir ya da saklayabilirsiniz ve Şila'nız bozulur. Böylece en azından 9 gün için mükemmel bir Şila uygularsınız. Bu harikulade parmiye sahip olursunuz. Sonraki parmi Virya, çaba. Ev bark sahibi birisinin gayret etmesi, yaşamak için gerekli parayı kazanmak için her çabayı sarf etmesi gerekir. Evet, kişinin çalışması gerekir. İşte böyle bir kursa geldiğinizde Virya gerçek Virya olur. Zihni saflaştırma Viryası, iyi bir hayat yaşama Viryası. Sarf ettiğiniz bütün çabalar, zihninizi saflaştırmak için gösterdiğiniz çabalardır. Zihninizi saflaştırmak için. Bu sizin hesabınıza, sizin Virya Parmisi hesabınıza gidecektir. Ve sonraki Panya Parmisi, bilgelik. Evde otururken, metinleri okuyarak ya da kimi yerlerdeki Dhamma konuşmalarını dinleyerek bilgelik kazanırsınız. Sutamaya Panya, Çintamaya Panya. Ama bu bir parmi değil. Parmi Bhavanamaya Panya. Bilgelikle yaşamak, bilge bir hayat yaşamalısınız. Bütün bunlar siz 10 gün için buradayken olur. Bilgeliği deneyimliyorsunuz. Bilgeliği yaşıyorsunuz. İçerideki gerçekliklerin hakikatini deneyimliyorsunuz ve içerideki doğa kanununu deneyimliyorsunuz. Doğa kanununa uygun olarak nasıl yaşanacağını deneyimliyorsunuz. Bu sizin parminiz olur. Panya parmisi. Bir başka parmi, Kanti parmisi. Hoşgörü, tolerans. 100-200 öğrencinin beraber oturduğu, meditasyon yaptığı böyle bir kursa geldiğinizde başkalarını rahatsız etmemeye çalışırsınız. Ama biri sizi rahatsız etmeye başlar. Biri öksürmeye, geğirmeye ya da hıçkırmaya başlar. Bir şey olur ve çok sinirlenirsiniz. Şu deli insanlar niye başkalarını rahatsız ediyorlar? Sonra birden fark edersiniz ki, ben buraya olumsuz duygular üretmeye gelmedim. Yalnızca şefkat, sevgi duymalıyım. Bu cahil biri ya da hasta bir insan. Neden olumsuz duygular üreteyim? Ve bu olumsuzluktan kurtulursunuz. Kanti parminizi nasıl geliştireceğinizi öğrenirsiniz. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Ve bir sonraki parmi, satça, gerçeklik, doğruluk parmisi. Sözel seviyedeki doğruluk iyi bir parmi. Ama daha derin, daha ince bir seviyede bu yoldaki her adım gerçeklikle olmalı. Sizin deneyimlediğiniz gerçeklikle. Buda tarafından, İsa tarafından ya da öğretmeniz tarafından deneyimlenen gerçeklik değil, olmaz. An be an, an be an sizin kendi deneyiminiz. İşte bu, sizi en yüksek gerçekliğin nihai amacına götürecek. O yüzden satça, doğruluk, gerçeklik, doğruluk. Bu parmi daha güçlü, daha güçlü, daha güçlü olacak. Ve adittan parmisi, güçlü kararlılık. Böyle bir kursa gelen bir kişinin ilk yaptığı şey güçlü bir kararlılık göstermektir. 10 gün boyunca burada kalacağım. Ne olursa olsun. 2. günde kaçmayacağım. 6. günde kaçmayacağım. Herhangi bir günde kaçmayacağım. 10 gün boyunca burada olacağım. Her çeşit bir operasyon benim için kabul edilebilir. Başka bir adetten daha edinir. Bütün kurallara, düzenlemelere, disipline ve kurs programına uyacağım. Bu adetten işe yarar. Bir başka adetten Vipassana'dan sonra gelir. Günde 3 kere birer saat oturuyorsunuz. Ayaklarınızı hareket ettirmiyorsunuz, ellerinizi oynatmıyorsunuz, gözlerinizi açmıyorsunuz. Çok ağrı var ama siz adittanınızı yerine getiriyorsunuz. Bu parmi harika bir parmi. Uzun dönemde çok yararlı. Anlayın. Bu insan tam anlamıyla aydınlandığında ağacın altında oturduğu gece adittanla oturdu. Şu güçlü kararlılıkla. Oturuşumu değiştirmeyeceğim. Bir ya da iki saatliğine değil. Tam anlamıyla aydınlanana kadar oturuşumu değiştirmeyeceğim. Yıllar alabilir. Varsın bütün kemiklerim dağılsın. Sakıncası yok. Oturuşumu değiştirmeyeceğim. Bu aşamaya gelirseniz ve oturduğunuzda 10 dakika sonra ağrı başladığında şöyle derseniz, hayır, hayır, hayır, hayır, sonra oturacağım, sonra oturacağım. Bu bir işe yaramaz. Bu şekilde yaşamlar boyunca bu parmiyi, adittan parmisini geliştirmeniz gerek. Adittan, adittan. Öyle ki zamanınız geldiğinde bu güçlü kararlılıkla oturur ve başarılı olursunuz. Bu çok önemli, çok önemli. Bir başka parmi, metta parmisi. Yarın bu tekniği öğreneceksiniz. Bütün varlıklar için sevgi, bütün varlıklar için şefkat. Çocukluğumuzdan beri bize öğretilmiştir. Komşunu sev, komşunu sev diye. Yüzeysel seviyede hep şunu der dururuz. Mutlu olasın. O komşum inşallah mutlu olursun, mesut olursun. Ama bu insana karşı çok olumsuz duygular besleriz. Derinlerde şöyle der dururuz. Cehenneme git. O komşum cehennem ol, çok kötüsün. Bu işe yaramaz. Bu bir parmi olmaz. İçeride derinlerde bilinçaltınız, zihninizin yüzeysel seviyesinden daha güçlüdür. Yalnızca yüzeysel seviyede metta vermeye devam ederseniz işlemez. Parminiz olmaz. Bu tekniği uygulayarak 9 gün boyunca yüzeysel zihinle içerideki zihin arasındaki engeli kırmaya devam ederek sürekli zihninizi saflaştırdınız, saflaştırdınız. Ve böylece yarın 10. günde metta uygulamasını öğrenirsiniz. Bütün varlıklar mutlu olsunlar. Bütün varlıklar benim huzurumu, uyumumu paylaşsınlar. O zaman olumsuz duygulardan eser kalmaz ve hesabınıza parmi olarak gidecek olan gerçek mettayı öğreniyor olursunuz. Ve bir sonraki upekka. Burada edindiğiniz bütün deneyimlere karşı upekka, dengelilik, dengelilik, dengelilik. Her ne deneyim elde ederseniz edin, hoş, hoş olmayan, nötr, dengelilik. Bunu uygulamak için harikulade bir fırsat elde ediyorsunuz. Gündelik hayatta iniş çıkışlar, güçlükler olduğunda dengeliliğe sahip olabilirsiniz. Ama bu dengelilik zihnin yüzeysel seviyesinde olacaktır. Şimdi zihnin derin seviyesindekileri deneyimliyorsunuz. Duyumlar zihnin en derin seviyesiyle deneyimlenir ve siz bu en derin seviyeyi dengelilikle kalması için eğitiyorsunuz. Upekka, upekka, upekka. Bu sizin parminiz olur. Ve bir sonraki dana parmisi, bağış. Ev bark sahibi biri için nihai amaca ulaşmak çok zor. Neden? Temel güçlük ev bark sahibi biri gidip de dilenmemeli. Bir keşiş ya da keşişe çıkıp dilenmeli ama ev geçindiren biri çok çalışmak zorunda. Dürüstçe çalışmalı ve kendisini ona bağlı yaşayanları geçindirmek için para kazanmalıdır. Bu ev geçindiren bir insanın sorumluluğudur. Çalışırken, para kazanmaya başlarken ego büyür. Bak ben ne zeki bir insanım, ne akıllıyım. Kafam çok iyi çalışıyor. İşte bu yüzden başarılıyım. Diğerleri başarılı değil. Ben şu kadar para kazanıyorum. Çok kazanıyorum. Kişi kazandığı para yüzünden zihninde çok fazla ego geliştirir. Ve ego var olduğu sürece tam özgürleşme nihai amacından çok uzaktasınız demektir. Şimdi bu egodan nasıl kurtulacaksınız? Bir kere insan para kazanmak zorunda. Öte yandan gelen bütün para sizde ego yaratıyor. Bu yüzden aziz insanlar, aydınlanmış kişiler, ne kazanırsanız kazanın, bunu kendiniz için kazanmadığınızı anlamalısınız diye öğütlerler. Elbette kendi ihtiyaçlarınız, size bağlı yaşayanların ihtiyaçları için kazanıyorsunuz. Ama aynı zamanda başkaları için de kazanıyorsunuz. Başkaları için de. Kazancımda başkalarının da hakkı var. O zaman ego azalır, azalır, azalır. O kadar güçlü olmayacaktır. Böyle bir kursta kişi 10 gün boyunca egoyu erite erite, zihni saflaştıra saflaştıra çalışır. Sonra 10 gün bittiğinde bir bağışta bulunur. Bağış kişinin kapasitesine göredir. Az ya da çok fark etmez. Kişi karşılığında bir şey beklemeden zihninin saflığıyla verir. Karşılığında bir şey beklerseniz bu dağına bile çok kirli olur. Karşılığında bir şey beklerseniz sevginiz çok kirli olur. Karşılığında bir şey beklerseniz başkalarınıza yaptığınız hizmet çok kirli olur. Aynı şekilde eğer karşılığında bir şey beklerseniz verdiğiniz dağına da çok kirli olur. Çok dağına vermiştim. O yüzden şurada benim için özel bir bungalov olmalı. Her geldiğimde konforlu bir şekilde burada kalmalıyım. Ben yokken tamam başkaları kullansın fark etmez. Ama ben geldiğimde orada kalmalıyım. Ve ilk kabul her zaman ilk kabulü ben almalıyım. Bütün bunlar karşılığında bir şey beklemektir. Ya da ben çok dağına vermiştim. O yüzden bu bungalovda ya da şu binanın üzerinde benim ismim yazılmalı. Goenka tarafından bağışlanmıştır. Büyük Goenka. Bütün bu çılgınlıklar kişi dhammanın ne olduğunu bilmediği için olur. Bu insanın hayatı boyunca yapa geldiği şeydir. Kişi burada 9 gün 10 gün egoyu erite erite çalışarak şöyle hisseder. Oo, ne verirsem başkalarının iyiliği için. Birileri bağış yapmış, bu yüzden benim için bu kadar iyi olan bu harikulade dhammayı aldım. Tıpkı başkalarının verdikleri sayesinde bu kadar fayda görmem gibi. Daha fazla insan bundan yararlansın. İşte bu şekilde başkalarına yardım etmek isteyen, başkalarının ızdıraptan kurtulduğunu görmek isteyen, saf bir zihinden gelen bağış, bu bağış hesabınıza parmi olarak gider. Aksi halde ego arttırıldığında bu bir parmi olmaz. Böyle bir kursa geldiğinizde bu 10 parmiyi geliştirmek için harikulade bir fırsat elde etmiş olursunuz. Meditasyon yaparsınız, zihninizi saflaştırırsınız ve bütün bu 10 parmiyi geliştirirsiniz. İnsanlar bu kurslara 10 gün boyunca hizmet etmek için de gelirler. Hizmet vermeye gelen bu insanlar aynı 10 parmiyi geliştiriyor olurlar. Burada hizmet ederek iyi bir fırsat elde ederler. Parmilerini geliştirdiklerini görürler. Küçük ya da büyük, bu 10 kapta damla damla parmi geliştiriyorsunuz. Eğer bir Samma Sambuddha olacaksanız, kavanoz çok büyüktür. Çok uzun zaman alır. Tam özgürleşme daha küçük bir kapla bile gelir. Ama bütün bu 10 kap doldurulmalı. Bu 10 parmi tamamlanmalı. Ve bunun için böyle bir kursa gelerek harikulade bir fırsat elde ediyorsunuz. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirin. Bir dahaki sefere bir kursa geldiğinizde aklınızda bulunsun. Ben bu kursa geliyorum. Bir ayin olarak değil, bir ritüel, dinsel bir tören olarak değil. Kendi parmilerimi tamamlayacağım. Hayatımda bir değişiklik yapacağım. Daha iyiye doğru bir değişiklik. Dhammayı hayatınıza uygulamaya devam edin. Bu 10 parminin hepsi size yalnızca nihai amaç anında değil, gündelik hayatınızda da yardımcı olacak. Bunlar gündelik hayatınızda her zaman size yardımcı oluyor olacaklar. Ne zaman bir sorun çıksa, bu parmilerden birinin size yardıma geldiğini göreceksiniz. Bunların hepsi iyi nitelikler. Saf bir zihin bütün bu iyi niteliklere sahip olmalı. Ve çalışarak işte bu nitelikleri geliştiriyorsunuz. Bütün bu 10 parminiz gelişsin, tamamlansın. Hepiniz nihai amaca ulaşın. Hepiniz özgürleşmeyi, bütün kirliliklerin esaretinden, prangalarından, zincirlerinden özgürleşmeyi deneyimleyin. Böylece gerçek huzur, gerçek uyum, gerçek mutluluğu tadabilin. Gerçek mutluluğu tadabilin.
Mangelang.